Ayrım 29.
Ferre, zapt edilmez bir Blanqui taraftarı ve komün üyeleri arasında en ateşli konuşmacıydı. Paris, onun son yüzyılın devrimine yeniden can veren konuşmalarını çoktandır biliyor ve saygı duyuyordu. Mara ve Babeuf, Leba, Boden ve nihayet ünlü sürgün Blanqui halka Ferre'nin ağzıyla sesleniyorlardı. O çileciliği ve devrime fanatizm ölçüsünde bağlılığıyla tanınıyordu. Dürüst olmayanlar, dürüstlüğün ve düşüncelerine büyük bir özveriyle bağlılığın simgesi olan Ferre'den korkuyorlardı. Onun için iktidar hiçbir zaman hedefin kendisi değil, güçlü bir araçtı. Karşı devrimle ısrarla mücadele ediyor, fakat komünün diğer üyeleri gibi karşı devrimin gücünü küçümsediğinden bu mücadeleci yeterince sert değildi ve o da sık sık hoşgörü ve saflık sergiliyordu. Emekçilerin zaferinin ilk gününden başlayarak ispiyonculuk, ihanet, entrika ve sabotaj ağı Fransa'nın başkentini kuşatmıştı. Bunların yalnızca bir kısmını açığa çıkarıp önlemek mümkün olmuştu. Paris Telgraf İdaresi kasıtlı olarak yalan haberler yayıyordu. Ulusal ordunun bazı subayları Thiers tarafından satın alınmışlar ve onun direktiflerine göre hareket ediyorlardı. Versay'ın satın aldığı kişiler, komüncüler arasında askeri konuları bilenlerin az olmasından yararlanarak önemli komuta görevlerine gelmişlerdi. Şitok'un da davet edildiği belediye binasındaki toplantıda Ferre bir karşı devrim komplosunun ortaya çıkarıldığını açıklamaktaydı. "Düşmanlar bize Bartolomeu gecesi hazırladılar," diyordu. "Bizim mevzilerimizden gizlice federallerin üniforması içinde Versay askerlerini Paris'e geçirmeyi ve komüncülere yönelik bir katliam başlatmayı planlamışlar. Birbirlerini tanıyabilmek için komplocular kollarına renkli pazubantlar takmayı kararlaştırmışlar. Thiers'in çakallarına af yok, fener direklerine asalım," diye haykırıyordu şaşkına dönmüş dinleyiciler. "Fener direklerine." Ferre ateş saçan öfkeli gözleriyle salonda bulunanları gözden geçirip alnına düşmüş siyah saçlarını geriye atarak konuşmasını sürdürdü. "Kötü olan canavar düşmanlarımızın kahpeliği ve saldırıları değil sadece. Biz buna her zaman hazırız. Kötü olan şu ki güvenlik komisyonunun hazırlanan saldırıya ilişkin hiçbir şey bilmemesi. Bu katliama ancak bir rastlantı önlemiştir. Kendisini işçilerin öz yönetimi taraftarı olarak tanıtan bir küçük esnaf, bir hizmetçiye üç renkli işaret pazubantları sipariş ediyor, işi komün için yaptığından emin olan hizmetçi de paranın peşin ödenmesini rica etmek için belediyeye geliyor. Entrika yumağı çözüldü, karşı devrimciler ortaya çıkarıldı ve tutuklandı." Oturma verilen arada Şitok, Ferre ile söyleşiye başladı. "Bu komplocu esnafın adını bana söylemeyecek misiniz?" diye sordu laf arasında. "Neden söylemeyelim ki? Bu artık bir giz değil." "Line," deyince Şitok hayrete düştü. "Onu tanıyorum. Her zaman herkesten fazla bağırırdı. Yaşasın toplumsal cumhuriyet, yaşasın komün," diye yırtınırdı. "Uyanık olun. Doğamız gereği biz sosyalistler hümanistiz. Fakat bazen katı ve sert olmak bu tüyler ürpertici gaddarlığın önüne geçmemizi sağlayabilir. Diğer tutsak komüncülere karşı vahşetiyle bizi tüm tutuklu başpiskoposlar ve diğer ispiyoncuları cezalandırmaya zorlamak istiyor. Biliyor musunuz neden? Bizim öldürdüğümüz her alçağı ve herkesçe bilinen devrim düşmanına karşılık komünün hiçbir suçu olmayan on binlerce savunucusunu yok etmek için. Bu iki ayaklı canavar 1848 yılı Haziran ayında akan kanları yeterli görmüyor. O tüm Parisli emekçileri tek tek öldürmek ve böylelikle bizim düşüncelerimizi kanla boğmak istiyor. Bunu da gizlemiyor. Kör o, acı çeken devrimcilerin kanının etkili bir şerbet olduğunu bilmiyor. Kanların aktığı her yerde yeni bir kahramanlar kuşağı büyür ve komünün zaferi er ya da geç kaçınılmazdır." "Buna ben de eminim," dedi Şitok, Ferre'nin sözlerinin yüreğinin çarpıntısını hızlandırdığını hissederek. "Seninle bizim o zamana kadar yaşayıp yaşayamayacağımız önemli değil. Önemli olan zaferdir." Eve döndüğünde Şitok, devrime bağlı bir insan olarak kabul ettiği Line'ı yeniden anımsadı. Karakterinin bu yanı hoşnutsuzluk ve can sıkıntısı yaratmıştı makiniste. İnsanlar hakkında sık sık yanılıyordu. Artık tanımalıydı onları. Güç yaşamına, hapis yatmışlığına rağmen insan bilimini bir türlü kavrayamamıştı. Şitok genellikle kendini başka insanların yerine koyarak nasıl davrandığını hissedebilmek için onları kendi ölçülerine göre değerlendiriyordu. Janet kocasına göre daha basiretliydi ve bu nedenle genelde insanlar hakkında yürekte bir yarayla sonuçlanan düş kırıklığına pek ender uğrardı. Kuşlara bak diyordu Jean'a hoşgörülü bir tavırla. Pek çok yönüyle birbirlerine benziyorlar. Uçuyorlar, yumurtalarını taşıyorlar ve eminim birbirini anlıyorlar. Ama yine de ne kadar farklılar. Örneğin güvercinler değişken, hafif meşrep. Kargalar tam tersi ciddi. Hep çalışırlar ve ailelerine sadıktırlar. Serçeler bana göre tam anlamıyla haylazdırlar. Aladoğanlar ise tıpkı kurtlar gibidir. Ben kuğuları severim. Onlar kocaman, hoş kokulu şakayıklara benzerler ve bize aşkı, bağlılığı öğretirler. İnsanlar görünüşte aynıdırlar fakat kuşlar gibi karakterleri farklıdır. Onların yalnızca sözlerini dinlemek, yalnızca yüzlerini görmek yetmez. Yüreklerini de görmeliyiz. Bu çok güç ve yürekleri o denli yaralıdır. İşte yine bir kadın gibi yargılıyorsun. Biz erkekler şairler kadar ayrıntılı düşünemeyiz. Line Bourgeois. Bu nedenle o içinde bir komün düşmanı barındırabilir. Fakat işçi Tolle'ni nasıl anlamalı? Enternasyonel şubesinin kurucularından birisi değil mi o? Cellatların en iğrenci olan Jules Favre ve ihtiyar kan emici Thiers'e bağlayan neydi bu oymacıyı? Ancak şeytan bilir. Görünen o ki benim felaketim eğitimimin yetersiz olması. Şimdi cahilliğimin sıkıntılarını hissediyorum sürekli diye karşılık verdi Jean. Eşler arasındaki bu konuşma onların küçücük dairelerine son gelişlerinde geçmişti. Dairede oturmaya uygun olmayan küflü bir hava vardı. Sahipsiz kalmış eşyalar toz tabakasıyla kaplıydı. Jeanette masada unutulmuş kapları dolaba yerleştirmeye başlamıştı ki birden her şeyi elinin tersiyle iterek kocasının yanına oturdu. Çevresindeki her şey ona gereksiz bir yük gibi göründü. Bir zamanlar mobilyaları, tabak çanağı ve ucuz bibloları ne inatla ve açgözlülükle topladığı, mütevazı bir rahatın ve evindeki her şeyin onlara yetiyor olduğuna sevindiği günleri anımsadı hüzünlü bir gülümsemeyle. Geçen iki ay yalnızca yaşamını değil, dış görünüşünü de değiştirmişti Jeanette'in. Yüzünde yabancılaşma, derinlemesine gizlenmiş bir acının izleri vardı. Çok sık olarak ölümle yüz yüze gelmiş, insan yaşamı için mücadelede kendi güçsüzlüğünü kavraması gerekmişti. Jeanette yokluk içindeki hastanelerde gece gündüz hizmet verdiği her yaralıya yüreğinin bir parçasını sunmuştu. Jean karısının ne kadar da yaşlanmış olduğunu fark etti birden. Kollarını yorgun yorgun ileriye uzatmış, konuşuyor konuşuyordu. Sanki sessizlikten korkuyordu. Sen küçük bir çocukken bir keresinde bana güneşi çok seven ve güneş battığında ölen insanlara ilişkin bir kitap okuduğunu anımsıyorum. Aynı bizim gibi. İşçiler için komünsüz bir yaşam nasıl olabilir ki? Karanlık çökecektir yeryüzüne. Biz komünün ilk gününde o denli mutluyduk ki ve onun son gününde ölüyoruz. Catherine öldü artık. Zavallı kızcağız. Onu mutlu görmeyi ne kadar da umut ederdim. Bizim çocuğumuz yok. Onun çocuklarına sevinmek isterdim. Kız kardeşinin adını duyunca Jean elleriyle gözlerini kapattı, kendi gözyaşlarından utanıyordu. Tanrı bize bu devrimin acılarını göstermesin. Jeanette derin bir nefes aldı ve sustu. Bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı. Söyle neden yeryüzünde iyi ve güzel olan bu kadar kolay ölüyor? Bir yaban otunu topraktan koparmayı dene, başaramazsın. Çiçekler ise özellikle ender olanlar, dokunmana dahi katlanamazlar. Öf şu kadınların yorumları diye şaka yapmak istedi Jean fakat kararsız kaldı ve şefkatle karısını kucakladı. Jeanette'in başı onun omuzlarına yaslanıverdi. Neredeyse saçlarının tümü ağarmış dedi Stok üzüntüyle. Keşke yalnızca saçlarım olsa ruhum da ihtiyarladı dedi Jeanette sessizce. İnsanlarımıza yazık o kadar iyi ki onlar sana da herkese de yazık ben zafere inanıyorum fakat artık bunun bedeli çok ağır. Görünen o ki bizim de tıpkı tohumlar gibi filizlenmek için toprağa serpilmemiz gerekiyor. Biz gelecek için kanımız ve gövdemizle toprağı beslemeliyiz derken sesi titriyordu. Bu sırada odaya sesler gelmeye başladı. Elindeki mumla merdivene çıkan Stok eşikte dondu kaldı. Sedye ile Krasotski'nin naaşını taşıyan birkaç komüncü merdivenleri çıkıyordu. Onların ardından koyu renk dalgalı bir kaput içinde, yüzü bir ölününki gibi solgun, ürkünç derecede sakin Liza geliyordu. En arkada da anlayacaklar vardı. Krasotski'nin parçalanmış kafası, pıhtılaşmış kanla kaplı yüzü, Stok'a her şeyi anlatmaya yetiyordu. Krasotski'nin komuta ettiği müfreze Versaylılar tarafından kuşatılmış. Tabur Sen Nehri'ne doğru sıkıştırılmış ve hemen hemen tek tek öldürülmüştü. Ayağından yaralanan Krasotski tutsak düşmüştü. Onu yolda dövüp sürükleyerek götürmüşler. Versaycılardan biri onu öne doğru iterek ensesine ateş etmiş, kurşun boynuna isabet etmişti. Kana bulanıp bilincini kaybeden Krasotski yüzünü katile döndü. Elleri bağlıydı, yaralı bacağı hareket etmesini engelliyordu. Buna rağmen kanlar içindeki Krasotski korkunç bir öfkeyle göğsüyle yüklendi katile. Ölüme bu meydan okuyuş, kendi haklılığına inanmak, ölen bir insanın ruhsal yüceliği onun ateş saçan gözlerine öyle bir yansıyordu ki katil elindeki silahı düşürerek onun dizlerine kapandı. ''Ateş edin, son darbeyi vurun bu hayvana!'' diye bağırıyordu General Vino öfkeden titreyerek. Fakat çevresindekilerden hiç kimse kımıldamıyordu. Şaşkınlık birkaç saniye sürdü. Bunun üzerine Vino kurbanına bakmaksızın iki el ateş ederek onu öldürdü. Birkaç saat sonra kahraman 101. Tabur Wroblewski komutasında Versaylılara karşı saldırıya geçti ve onları kovaladı. Krasotski'nin naaşı cenaze arabasıyla belediye binasına getirildi ve onu komün ordusu başkomutanı Yaroslav Dombrovski'nin yanında Perlaşez mezarlığında toprağa verdiler. Kendisinin de vasiyet ettiği gibi Sigismund'un kalbini Liza, memleketi olan Lublin'de toprağa vermek için bir kaba koydu. Komüncüler karşı koymayı ölümüne sürdürüyorlar, ölüyorlar, teslim olmuyorlardı ve hala bir zafer mucizesi umudundaydılar. Tarihte bir devrimin yenilgisi kadar yüce, trajik ve kanlı bir sayfa yoktur. Böyle bir anda halkın yüreği kan ağlar, iyiliğe, adalete ve mutluluğa olan ezeli düşü yok edilir. Tüm Paris, Versaylılar tarafından kuşatıldığında Jean ve Jeanette bir avuç yiğitle birlikte barikatlar kurup çarpıştılar. Ta ki düşmanlar toplarıyla gelinceye kadar. Paris'in ana yollarının Baron Osman tarafından yeniden düzenlenmesinden itibaren geniş caddelerdeki barikat savaşları oldukça güçlenmişti. Şutok karısıyla ve yoldaşlarıyla birlikte Perlaşez mezarlığına yönelmişti. Son nefesine kadar dövüşmek isteyen komüncüler orada toplanmışlardı. Bir süre sonra göğüs göğüse dövüşe dönüşen amansız bir silahlı çarpışma başlamıştı. Her mezarın içi, her mezar taşı devrimciler için bir mevzi olmuştu ve düşmana kolay teslim olmuyorlardı. Fakat güçler kıyaslanamayacak derecede dengesizdi. Komünün son savunucuları çevresindeki halka bir dar ağacı düğümü gibi daralıyordu. Kristal gibi pürüzsüz ve açık bir Mayıs günüydü. Sık anıtlar üzerindeki leylaklar, akasyalar çiçek açmıştı. Çiçeklerin keskin, hoş kokusu insanın başını döndürüyordu. Jean ve Jeanette bir yandan yürüyor, bir yandan da ateş etmeyi sürdürüyorlardı. Böylece Mareşaller Parkı'na dek geldiler. Beyaz kaideler üzerinden Napolyon'un başkomutanları kordonlar ve taş üzerine özenle oyulmuş nişanlarla dolu, zengin üniformaları içinde boş gözlerle onlara bakıyordu. Jean karısını bir zamanlar kurşunlanan Mareşal Ney'in anıtının arkasına çekti. Etrafta kurşunlar cirit atıyordu. Jean ve Jeanette birkaç gündür aralıksız sokak çatışmalarına katılıyorlardı. Her yerleri yara bere içinde kalmıştı. Barut isinden kararmış, giysileri parçalanmıştı. Ayakta güçlükle duruyorlardı. Jean başından yaralıydı. Jeanette bluzunu çıkardı, parçaladı ve daha sonra onun kafasına sardı. Potinlerinden birini kaybetmişti ve diğerini de çıkarıp çıplak ayaklarla yürümek zorunda kaldı. Yıpranmış ayakları sızlıyordu. Ayağı takılıp düşmüştü. Topallamaya başladı. Jean ona destek veriyordu. Böylece ateş ede ede bir mezar taşının ardından bir diğerine atlıyorlardı. ''Kurşunumuz yok artık, hepsi bitti.'' dedi Stok, boğuk bir sesle. ''Bu cehennemde sen olmasaydın rahat olurdum. Fakat seni nasıl kurtarırım zavallı aşkım?'' ''Öyle insanlar öldü ki, bizim gibi de değillerdi. Ne zaman ve nerede öleceğimiz önemli değil. Biz birlikteyiz ve mutluluk da burada. İnsanlar arasında ölümü kabullenmek kolay olacaktır. Konuşsuz yaşamın anlamı ne ki? Haziran günlerini anımsıyor musun? Hayatta kalanlar ölülere imrenmişti.'' Kudurmuş karşı devrimciler bir araya toplayıp ateş etmek için silahsız komüncüleri Jean ve Jeanette'i dipçik ve tekmelerle sürü halinde kovalayarak kirli sarı mezarlık duvarına doğru sürüyorlardı. Güneş tepedeydi. El ele tutuşmuş yürüyorlardı. Jeanette çocukluğundan beri sevdiği bir şiiri dua gibi yineliyordu. ''Oy Fransa, zamanım geldi artık, ölüyorum. Sevgili annem, hoşça kal, terk ediyorum yeryüzünü. Ama en son senin adını söyleyeceğim. Oldum ki beni senden daha çok seven? Elbette hayır. Rüzgar mezarlıktaki sık çalılıkları ve ağaçları sallayarak inliyordu. Janet kuşları gördü ve yeryüzünde yalnızca onlar olduğunu düşündü. Jean ise karısının savaşa katılmasına izin verdiği için kendisine kızıyordu. Komüncüler bugüne kadar birlikte yaşadıkları her şeyden kendilerini ayıran soğuk duvara yaklaştılar. Bu artık uç bir noktaydı. Bitkin bir halde usulca yere çöktüler. Jean doğurdu doğuracak hamile kadınları, kır saçlı ihtiyarları, yeni yetmeleri ve kucaklarındaki süt çocuklarını görünce dehşete kapıldı. Ölüm mahkumları birbirlerine ve bir destek ararcasına duvara sarıldılar. Ölüm özgürlük vaat ediyordu. Korkma sevgilim, her şey bir anda olup bitecek. Başkaca bir şey yok. Tüm canlılar ölüyor diye cesaretlendiriyordu kocasını Janet. Sonra birden doğumdan nasıl korktuğunu anımsadı Janet. Doğumdan kaçıp kurtulmak mümkün değil. Şimdi de kaçınılmaz olan şey ölümdü. Ama yine de kabul etmek mümkün değildi. Biz ölümü tüm yaşamımız boyu içimizde taşıyoruz. Ona gebeyiz diye düşündü Janet. Bu yeni bulgusuna şaşırmış olarak. Fakat birden uzaktan bir çocuk ağlaması duyuldu. Sessiz, sakin kalabalık bir anda kendine geldi, irkildi. Versaylılar işi ağırdan almanın gereksiz olduğunu anladılar. Bir subayın komutuyla onlara çevrilmiş namlular katillerin çarpık suratlarını gizledi. Bir an, yalnızca bir an diye fısıldadı Janet ve öne doğru düştü. Kocasının üstüne doğru kapanırken bağırdı. Yaşasın komün! Yaşasın komün sesi yankılandı Perlaşez mezarlığında. Silah sesleri geliyordu. 1-2-3. Her şey sona ermişti. Savaş alanına topladıkları yeni kurbanlara yer açmak için öldürülenleri ortadan kaldırdılar. Sıcak, yapışkan kan taşlar arasından nehir gibi akıyor, taşlar üzerinde silinmez, koyu kırmızı hatlar oluşturuyor, gizemli, karamsar motifler çiziyordu. Akşam üzeri rüzgar şiddetlendi ve mezarlığın hareketlendiği görüldü. Hava tamamen karardığında Şitok kendine geldi. Önce hiçbir şey anlayamadı. Ancak yara ona şiddetli bir acı vererek olup biteni anlamasını sağladı. Kalkmaya çalışıyordu fakat üzerine yıkılmış bir ağırlık onu engelliyordu. Bu ölmüş olan Janet'in gövdesiydi. O son dakikada Janet ona gövdesiyle siper olmuştu. Jean karısının ürpertici soğuk gövdesine sarıldı. Ölümü biliyordu ama o an yaşama lanet okudu. Keskin kan kokusu aklını başından almıştı. Yeniden bilincini kaybetti. Kendine geldiğinde ay doğmuştu. Ayın solgun rengi Stok'u bunaltmıştı. Elini yukarı kaldırıp gökyüzünü tehdit ediyordu. Mezarlık ona iç karartıcı gölgelerle doluymuş gibi geliyordu. Acıya meydan okurcasına yığın oluşturmuş cesetlerin arasında emekleyip sürünerek ayağa kalktı ve sallanarak budaklara, haçlara ve anıtlara yaslanarak parkta yürümeye başladı. Kendisini görüp öldürmelerini istiyordu. Başka hiçbir şey düşünmüyordu. Derhal, nerede düşmanlar? O kadar çoktular ki. Ve Stok birkaç saat önce kuşatmada Janet yanı başında olduğu için kendisini o denli mutsuz hissetmediği şatafatlı mareşal mezarlarının arasında buldu yine kendini. Aman tanrım, siz kimsiniz? İnsan mı yoksa öteki dünyadan bir hayalet mi diye soran korkmuş bir ses duydu Jean yanı başında. Ben komüncüyüm, öldürülmem gerekiyor. Beni hemen Versaylılara götür. Bugün Paris'te canlı olarak yalnızca hainler ve cellatlar kaldı dedi Jean kısık bir sesle. Sesi kısılmıştı. Sus aptal, ben ölüler arasında babamı arıyordum fakat o burada yok. Kardeşim mezarlık bekçisidir ve biz seni saklayabiliriz. Bize güvenebilirsin. Thierry'in ve Favre'ın kolları tüm komün dostlarını yok edecek kadar uzun değildir. Jean kurtarıldı. Versaylılar Saint-Marcel bulvarına girince ve Wroblewski'nin birlikleri de kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Wroblewski geri çekilme kararı aldı. Osterlich köprüsünde bataryaların koruması altında Wroblewski ve bin askeri kurallara sıkı sıkıya uyarak Seine'i geçtiler. Versaylılar onlara saldırmaya cesaret edemediler. Artık nehrin sol kıyısı tümüyle düşmana aitti. Prusya komutanlığının görüşme yapmayı reddettiği günden itibaren Paris Komünü Wroblewski'ye başkomutanlık önermişti. Kararlı birkaç bin insanınız var mı diye sormuştu Polonyalı. En çok birkaç yüz vardır. Wroblewski bu denli eşitsiz koşullarda sorumluluk almamış ve barikatlarda sıradan asker olarak çarpışmayı yeğlemişti. Komünün son anlarında birkaç savaşçı yoldaşıyla birlikte Paris'in varoşlarında oturan sadık bir kapıcının evine gitti. Orada sivil kıyafet giydi ve gizlendi. Paris'te iktidar Versaylıların eline geçtikten sonra Wroblewski tehlikeyi göze alarak ortaya çıkıp bir kafeye gitti ve orada Polonyalılarla karşılaştı. Polonya'dan bir gazeteci ve tarihçi orada onu buldu ve Wroblewski'nin Fransız başkentinin sokaklarında açıkça gezmesi karşısında şaşkına döndü. Wroblewski'ye hemen Londra'ya gitmesi için yalvarıyordu. Oranın iklimi çok berbattır sanırım. Burada Paris'te ben kendimi çok iyi hissediyorum. Etrafımda dürüst emekçiler var. Beni koruyorlar diye karşı çıktı komünün ünlü generali alaycı bir tavırla. Thiers'in muhbirleri komünün cesur başkomutanını bulmak için didiniyorlardı. Uzun süren iknalar sonucu Wroblewski Paris'i terk etmeye razı oldu. Komün döneminde Wroblewski'nin canını kurtardığı general Vladislav Zamoyski kendisine güçlükle bir Polonya pasaportu sağladı. Sınırda polis komiserleri Londra'ya gidenlerin pasaportlarını komüncülerin çok sayıda fotoğraflarıyla ısrarla ve uzun uzun karşılaştırıyordu. Fakat Wroblewski'yi tanıyamadılar ve yakayı ele vermeden Wroblewski deniz yoluyla kaleden Londra'ya hareket etti.